Ayrım 23.
Louis daha sonra bu hikayeye nasıl bulaştığımı sormuştu. Sen çekingensin. O kendi içine mevzilenmiş, mızmız, erdem taslayan bir bakire. Lanet olsun, nasıl başladın? Üstelik düşünebiliyor musun? Şarap mahzenine indiğimiz ana kadar her ikimiz de ne flört etmekten ne de evlenmekten laf açmıştık. Sadece bir şeyler gevelemiştik. Herhalde çok tahrik olmuştun. Evet. Louise fareyi anlattığımda buna bayıldı. Şarap mahzeninin kapısını açar açmaz dev bir fare üzerimize atladı. Julia bağırmaya başladı ve üzerime düştü. Fareyi de oraya annem koydu deme. Hayır, fare hikayede tesadüfen bulunuyordu. Hem de kaderimi değiştirdi. Çünkü fare olmasa belki de hiçbir zaman cesaret edemeyecektim. Buna rağmen cesaret ettin mi kuzen? Beni şaşırtıyorsun. Asıl sen Julia'nın beni nasıl şaşırttığına bak. Onu öper öpmez sanki birden çıldırdı. Böyle bir şey görmedim. Sanki orada değilmişim, beni duymuyormuş, görmüyormuş gibi davranmaya başladı. Kör ve sağır gibiydi. Onunla konuşuyordum ama beni duymuyordu. Ağzını açıp beni emiyordu. Bir an dilimi koparacağını sandım. Bu kadar sosyetik, burnu havada, kilise okuluna giden bir kızdan bunu beklemiyordum. Julia'yı hatırlıyor musun? Kendimi ne zaman yerde bulduğumu bile hatırlamıyorum. Ben altta, o da üzerimdeydi. Pantolonumu bile indirmeye fırsat bulamamıştım. Bu sofunun birden böyle dönüşüme uğraması da hoşuma gitmişti. Dürüst olmam gerekirse daha sonra onu fazla kaşarlanmış buldum. Bu erdemli, namuslu ve şerefli kızların akılları bazen fazlasıyla götlerinde oluyor. Yıllar sonra bütün evlilik hayatın boyunca bu tür hanımefendilerin kilisenin mütevelli heyetinin tüm üyelerinin elinden geçtiğini anladığında beynini havaya uçurmayı isteyecek noktaya varabilirsin. Bir keresinde Retinas'a endişelerimi hiçbir zaman bu kadına güvenemediğimi söyledim. İnanabiliyor musun? Ona bakıp da başka bir ilişkisi var mı yok mu anlayamıyorum. Yani 20-30 yıl sonra aklımın ucundan bile geçmeyen birisinin Julia'yı becerdiğini öğrensem buna hiç şaşmam. Örneğin üvey babası. Herhalde bütün bu hatıralara çok dalmıştım. Çünkü birden Liakopoulos'un Retinas'ın bodrum kapısını açıp gittiğini gördüm. Uyan Manolopoulos, uyuyor musun? Gidiyoruz. Herkesin ayağa kalktığını, eşyaları toplamaya başladığını, hareket ettiğini gördüm. Herhalde ben hayal kurarken gemiyi terk etme kararı alınmıştı. Kalk baba, gidiyoruz Perama'ya, İlyas amcaya gidiyoruz deyip babasının elini tutarak yardım etti. Hepimiz kımıldamadan durduk. Louise'i ilk kez bu kadar şefkatli görüyorduk. Barbara Retinas elbiselerini alıp giyinmeye başladı. Louise karşısına oturmuş ona bakıyordu. Biz de ona bakıyorduk. Kimse kıpırdamıyordu. Barbara Retinas zayıf, solgun yüzlüydü. Bembeyaz bacaklarındaysa tek bir kıl bile yoktu. Bacakları sanki zımparalanmıştı. Önce gömleğini giydi. Gömleğinin manşetleri sökülmüş, yakası yıpranmıştı. Düğmelerin yarısı eksikti. Sonra pantolonunu giydi. Ütüsüzdü. Üzerine çok bol geliyordu. Kemerin paslanmış koskocaman bir tokası vardı. Ceketinin ise düğmeleri yoktu. Dirsekleri neredeyse delinmişti. Yakası da kir ve aşınmadan parlıyordu. Barbara Retinas neredeyse hiç dişi olmadığından peltek konuşuyordu. Tıraş da olmamıştı. Artık babaya değil, onun giyinmesini izleyen oğluna bakıyordum. Gözleri ne kadar da acı doluydu. Tanrım, ürperdim. Bana Andigoni'nin gözlerini hatırlattı. Bir tarak istedi. Barbara Retinas saçlarını tararken Marta'nın gözleri doldu. Kendini tutamadı. Battaniyeleri Agisileos'a vermek için toplayan Sofia, Marta'yı ağlarken görünce şaşırdı. Marta bir yandan ağlıyor, bir yandan gözlerini burnunu siliyordu. Ben de şaşkınlıkla Marta'ya baktım. Agisileos, Marta'yı okşamak için yanına gittiğinde, Marta onun elini uzaklaştırdı. ''Bırak beni'' dedi. Andoniadis rahatsız olduğundan sigorta kutusuna giderek gerçekten de elektriğin kesip olup olmadığını anlamak için sigortaları kurcalamaya başladı. Kırılan Agisileos tek kelime söylemeden kucağına battaniyeleri aldı, açık kapıdan geçerek basamakları çıktı. 2 dakika içinde bir ihtiyara dönüşmüştü. İnanabiliyor musun? Ben gidip ona yetişmeye çalıştım ama birden Marta beni engelledi. Bırak onu, sen işine bak. Gözlerinden kıvılcımlar çıkıyordu, gördüm. Kımıldamadan bana, yüzüme tükürür gibi bakıyordu. Birden ne olduğunu anlamadan ve tepki vermeye bile fırsat bulamadan, ağlaması durmuş olmasına rağmen tamamen haksız yere bana öylesine kuvvetli bir tokat attı ki az kalsın yere düşüyordum. Gözleri hala bana bakarken kıvılcımlar fışkırıyordu. Bunu açıkça görüyordum. Benden nefret ediyordu. Bana hakaret etmeye, salak gibi bir şeyler söylemeye kalktı ama Barbara Tsinas'ın ona şaşkın şaşkın baktığını görünce kapıya doğru dönüp koşarak dışarı çıktı. Yer yarılsın da yerin dibine gireyim istiyordum. Kendimi rezil olmuş hissediyordum. Evet, o anda Marta'yı sonsuza dek kaybetmiştim. Biliyordum. Koşup ona yetişmek istedim. Yine cesaret edemedim. Yine. O anda çok gürültü çıkararak ilk kamyon geçti. Birazdan gün doğacaktı. Louis eşyaları toplamaya ve biraz önce Drapetsona'da duyduğumuz "Bu akşam beni öp, bana doy" şarkısının ezgisini ıslıkla çalmaya başladı. Liakopoulos kamyonetiyle geldiğinde Retsinas ailesinin bütün öteberisini kaldırıma taşımıştık bile. Son olarak Louis'in annesinin olduğu bir fotoğrafı duvardan indirdim. Fotoğraf kağıdı neredeyse nemden çürüyecekti. Fotoğrafı Louis'e verdim. Kapıyı son çıkan Andoniadis kapattı. Bir tek o ve ben onlarla vedalaşmak için kaldık. Agesilaos ve Marta gitmişlerdi. Sofia ön tarafa oturdu. Giderken yine dönüp bana baktı. Kamyonetin gürültüsünü birer birer sırayla limana doğru giden kamyonların gürültüsü bastırdı. İkinci kitap. Yazık, çok iyi ve hassas bir buluşuz. Kiki'ye. 10. Bölüm. Akşam eğlenceleri. Tam gitmek için kapıyı açacakken telefon çaldı. Julia açtı. "Kocan nerede? Evden bir yere kımıldamamasını söyle, geliyorum. Ona yetiş." Yetişti de. Arayan Lazaris'ti. Bu adama karşı bin kere rezil oldum. Ben ne kadar ondan uzak durmaya çalışsam da o peşimden ayrılmıyor. Atina'da ev satın alıp oraya taşındığımızda pat diye Atina'ya geldi. 2 blok öteye. Ben daha arabamı değiştirmeyi aklımdan geçirir geçirmez, istediğin marka arabayı seç, sana indirim yapacağım dedi. Aşağı yukarı %8'lik bir indirim. Namussuz herif, her şeyin içindeydi. Ama ne yaparsın, onu hiçbir şekilde çekemiyordum. Yumruk gibi boğazımı tıkıyordu. Tıpkı babamın o iğrenç adamı kayınpederimi görür görmez yüzünde kabarcıklar çıktığı gibi benim de Lazaris'in sesini duyar duymaz tansiyonum ve kolesterolüm çıkıyordu. Böylece şimdi de telefonundan sonra onu beklerken kaşınmaya ve garip bir şekilde sinirlenmeye başlamıştım. Sonunda dayanamayıp Julia'ya acelem olduğunu, gideceğimi söyleyerek ayağa kalktım. Biraz bekle, herhalde başına önemli bir şey geldi. Benimle konuşurken sesi titriyordu. Julia her zaman onu desteklerdi. İkide bir, "Adamcağız sana ne yaptı?" derdi. Bu Julia'nın sürekli kullandığı slogandı. Sanki annemi duyuyordum. Bana Lazaris'in neler yaptığını, onun yüzünden neler çektiğimi, bütün takımı o son akşam yemeğinde gammazladığını, artık buna emindim, bizi tutukladıklarını söylemeliydim. Bakalım Julia buna ne diyecekti? 6 ay Wurla hapishanesinde yattım. Annemin hep örnek genç olarak gördüğü Oikinomidis de hayatını kaybetti. O da yemekte vardı. İşte bu çocukla arkadaşlık kur, o aylakla değil derdi hep. Annem Oikinomidis'in idam edildiğini öğrenince Yunanistan Komünist Partisi'nin yasa dışı örgütünün tamamen içinde olduğu ortaya çıkmıştı. İlk kez hesaplarında yanıldığını kabul etti. Julia bu düşüncelerden beni sıyırdı. Ama yine hastalanacaksan istediğin gibi yap. Onunla ilişkini kes, sen kaybedersin. Benim umurumda değil. Ona ihtiyacın olduğu zaman hemen peşinden koşarsın. Acımasız orospu. Bir yandan bütün sorumluluğu bana yükleyip beni Lazaris'in göt yalayıcısı yapıyordu. Diğer taraftan da ona hep canım cicim diye davranıyor. Onunla hep arkadaşlık etmemizi sağlıyordu. Üstelik Lazaris tek başına da gelmiyordu. Arkasında her zaman kankası Mosos vardı. Mosos'u yüzbaşı üniformasıyla her gördüğümde kan beynime sıçrıyordu. Haydi bakalım, bu işin sonu nereye varacak? Bu aşağılık heriflerle arkadaşlık yapıyoruz. Mosos'un bazen de Lazaris'in evine gitmek için yola çıktığımızda Julia ile aramızda geçen konuşma böyle son bulurdu. Hep aynı şeyleri söylemenden bıktım. Julia artık gözümün yaşına bakmıyordu. İşin doğrusu her taşın altında ya Lazaris'in ya Mosos'un ya da her ikisinin olduğuydu. En kötüsü ise bazen yanlarında Mosos'un dayısı Tavaras'ı getirmeleriydi. Yaşlı tilki artık emekli olmuştu. Onu da yutuyorduk. Umursamaz görünen Julia bu akşam eğlenceleri için can atıyordu. General bu yemek davetlerine bu adı takmıştı. Ah, bu akşam eğlenceleri bana neler hatırlatıyor. Her seferinde askeri yargıç olarak yaşadığı tüyler ürpertici bazı hikayeleri anlatıyordu. Hatırladığım kadarıyla anlattığı en iğrenç hikaye, Trikala'da görev yaparken Trikala meydanında bir fener direğine bir kazığa geçirdikleri ve Luhiotis ve Zavella'nın başlarını asmalarını bizzat gördüğünü anlattığı hikayeydi. Düşünebiliyor musun? Anlattığı hikaye o kadar iğrençti ki Mosos'un Twiggy'si tuvalete gidip kustu, dayanamamıştı. O akşamlardan bir tek Twiggy'yi hatırlamaya değerdi. Her zaman tüy gibi, her zaman narin, her zaman korku doluydu. Ender olarak konuşurdu. Bazen bizi kimsenin görmediği anlarda Louise'in nasıl olduğunu sorardı. Mosos'un evinde Louise'in konuşulması yasak konulardan biri olduğunu, belki de Twiggy'nin de Louise'i yasak meyve olarak gördüğünü anlıyordum. Sana yalan söylemeyeyim, tek kelimeyle başıma fena bir bela sarmıştım. En iyisi hiç başlamamak. Bir kere başladın mı yokuş aşağı gider duramazsın. Onların tanıdıkları sayesinde taşraya tayin edilmemiş olmam bile sonsuza kadar onların soytarısı olmam için yeterliydi. Düşünebiliyor musun, daha Atina'ya varır varmaz Pire'den Atina'ya tayin edilmiştim. Daha terfi sıram gelmeden Yargıtay katibi oldum, yıldırım hızıyla. Tabii ben bütün bunlar için küçük parmağımı bile oynatmaktan acizdim. Julia olmasa ne Atina ne de terfi yüzü görürdüm. Herhalde hayatımın geri kalanını taşradaki bir asliye hukuk mahkemesinde geçirirdim. Bir keresinde Louis, Atina'da posta meydanında bir meyhanede buluşup içerken, "Bırak bunları Konstantis, sen en iyisi bunları kendine sakla," diye laf atmıştı. "Ağlamayı kes, sen de göt atıyorsun." "Ben değil be Louis, Julia. Her şeyi o düşünüp tasarlıyor. Her seferinde beni oldu bittiye getiriyor. Tam bu köpek sürüsünden ayrılmak üzereyken bana yine bir 5 yıllık kalkınma planı sunuyor, sonra da haydi yine sabret, kızmamaya çalış. Tamam, ben de bunlara katlandığım için suçluyum ama..." Louise kaldırımda Atinas Caddesi üzerinde posta meydanının önünde rastladığımı hatırlıyorum. Louise babasıyla birlikte Liakopoulos'un kamyonetiyle Perama'ya doğru gittiği o anlatılmaz geceden beri görmemiştim. Hayır hayır, neler saçmalıyorum. Louise düğünümde de, şu anda hatırlamadığım başka bir yerlerde de görmüştüm ama her seferinde onu aniden, hiç beklemediğim bir anda, tıpkı beni Fatme'ye ve o yata götürdüğü gün gibi görmüştüm. Biraz dalgın Atinas Caddesi'nde yürüyordum. Birden tıknaz, bıyıklı, konuşma yapan bir tipin etrafında toplanmış kalabalığı gördüm. Önünde küçük bir masa, masanın üzerinde de çeşitli alet edevat vardı. Bazı deterjanların lekeleri temizlemek için sahip oldukları sihirli özellikleri duyuruyordu. "Beyler, artık hayatınızın en büyük sorunu çözülüyor. Lekeler yok oluyor." Bıyıklıyı izlemek için durakladığımda birden Louise'in sihirbazın masasına birkaç kağıt para atarak 3 poşet satın aldığını gördüm. Her şeyi beklerdim ama Louise'i deterjan satın alırken görmeyi asla beklemezdim. Daha bunu içime sindiremeden Omonia meydanına doğru uzaklaştığını gördüm. Onu takip ettim. Etraf çok kalabalıktı. Güpegündüz Atinas Caddesi'ndeydik ne de olsa. Louise kısa boylu ve hızlı olduğu için onu bir buluyor bir gözden kaybediyordum. Nasıl yetişeyim? Ona sürpriz yapmak istiyordum. Birden duraksadığını gördüm. Tam ona seslenecekken gözden kaçırdım. Louise'e yetişmek için koşmaya başladım. Hay siktir, daha şimdi buradaydı. O anda onu gördüm. Geri dönmüş belediyeye doğru yürüyordu. Küçük bir fötr şapkada giymişti. Olacak şey değil. Louise'in başında fötr şapka. Böyle arkadan çok beyefendi görünüyordu. Elinde çantası da vardı. İçimden "İster misin Louise de şarabına su katmış olsun, Tanrı yoluna girmiş olsun?" diye düşündüm. Liakopoulos'un benim eve geldiğinde Louise'e karşı ağzını açıp gözünü yumduğunu hatırlıyorum. "Manolopoulos, senin Retsinas'a dayanamıyorum." Agisileos'un arsasında inşa etmekte olduğu apartmana ustabaşı olarak işe almıştır Louise'i. Onu kovacağım, ciddiyim. Tamam, ben kalkıp da işçilerin de kanını emelim demiyorum ama adam beni destekleyeceğine, iflas ettirmek için elinden geleni yapıyor. Tamam, solcuyduk, şimdi de solcuyuz ama ne yapalım? Eğer işleri Louise'in eline bırakırsam kısa sürede kendimi sokakta bulurum. Günümüzde işçiler bizim zamanımızdaki gibi ideolog değiller. Nasıl bir boktan ayak takımına dönüştüklerini tahmin edemezsin. Kıçlarını kaldıramıyorlar. Louise'i birazcık laçka bıraksan kendini sokakta bulursun. İkide bir "o kadar parayı ne yapacağım" deyip bana hakaret ediyor. Partiye kayıtlı olsa içim yanmaz. Adam işe yaramazın teki. Her taraftan kovulmuş. Kalkıp bana artık değerden söz açıyor. Adamın hayatıysa tam bir kargaşa. Ne yapmak istiyor? Ekmeğini kazan beyefendi. Biraz da görmezden gel bazı şeyleri. Olmaz Manolopoulos. Herif artık sinirime dokunmaya başladı. Beni zor durumda bırakıyor. Alt tarafı partiye üye olan benim. O değil. Partiye binlikleri ben veriyorum. O değil. Ne istiyor? Benim de dilenci ve işsiz olmamı mı? Böylece Louise'i apar topar kovdu. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyordu. Bu olay bütün arkadaşların Leakopoulos'a sırt çevirmesi için neden yoksa bahane mi olmuştu? Aklıma bin bir şey geldiği için dalıp gidiyorum. İşte orada tam ona seslenecekken o bıyıklı sihirbazı seyreden kalabalığın içine daldığını gördüm. Bıyıklı tip şimdi de bize deterjanın lekeleri yok ettiğini kanıtlamak için çamaşır yıkamaya bile başlamıştı. Ben Louise'i yakından takip ediyordum. Tam arkasındaydım. Her zamanki Louise diye düşündüm. Louise ile hemen konuşmaya başlamadım. Bekledim. Sihirbaz durmadan deterjan satıyordu. O anda Louise'in korka korka cebinden birkaç yüzlük çıkarıp 3 tane daha poşet aldığını gördüm. Hemen kalabalığın içindekiler de birer birer deterjan satın almaya başladı. Louise oradan uzaklaştığında birkaç metre yürümesini bekledim. Sonra da karşıya geçmek için duraksadığı bir anda arkasından koşup gözlerini kapattım. Kim olduğumu anladı. Ulan Manolis, hala akıllanmadın mı? Üçkağıtçı mı oldun be namussuz? Sana sözünü ettiğim meyhanede oturduk. Bana deterjan armağan etti. Al şunları, sahte değil, gerçekten temizliyor. Biz sadece mahalle bakkalından alıp biraz daha pahalıya satıyoruz. Birbirimize baktık. Vay be Konstantis, özledim seni. Louise'in gözleri o eski ışıltısını kaybetmişti. Artık o kadar mavi de değildi. Solgun ve soluktu. Teni de daha sert, daha kabaydı. Sonra çantasına dikkat ettim. Bakma, mürekkep yalamışlardan olmamayı başardım. Çantasını önümde açtı. Boştu. Sadece dolu görünsün diye içinde birkaç gazete vardı. Biraz önce gördüğüm sihirbaz bacanağıymış. Yapma be Louise, bana tekrar evlendiğini söyleme. Tabii ki Litsa ile evlendim. Litsa'nın kız kardeşi Fanny, gördüğün adamın karısı. Eskiden hemşireymiş. İlyas amcanın Perama'daki evine babama iğne yapmak için gelirdi. İğne parasını ve aldığım ufak tefek bir borcu ödeme günü gelince, lafı uzatmayayım, kız kardeşi Litsa ile evlenmemin parasını ödememden daha kolay olduğu anlaşıldı. Yahu Louise, bu iş nereye varacak? Ödeşmek için bir ömür boyu evlenecek misin? Aleka'yı da ödeşmek için almıştın, unuttun mu? Kalkıp o yıllarda masandan kuş sütünü bile eksik etmeyecek, seni krallar gibi yaşatacak Persephone ile evlenmediğinde şimdi şeyle evlendin, adına demiştin? Öyle deme kuzen. Belki kral olmadım ama kraliçe aldım. Litsacık tam kraliçe sisi. O filmi seyretmiş miydin? Tam o. Her şeyiyle tam bir kraliçe. Gelip tanış onunla. Louise oturup bir sigara paketinin üzerine evine nasıl gideceğimi çizdi. İnanmayacaksın ama koskoca bir evin sahibiyim. Arkadaşın artık mal sahibi oldu. Tek katlı bahçeli bir ev, Perama'da. Gelecek misin? Haydi Julia'nı da alıp gelin. Ama Julia hem gelmek istemiyor hem de benim gitmemem için elinden geleni yapıyordu. Yine her zamanki şeyleri tekrar etmeye başladı. Artık ne zaman aklım başıma gelecekmiş de o kadar zamandır huzurluymuşuz da böyle bir adamla insan nasıl arkadaş olurmuş da. Ama beni arabanın anahtarlarını kapıp kapıyı kapatarak dışarı çıktığımı görünce pişman oldu. Balkona çıktı. Bekle geliyorum diye bağırdı. Böylece Louise'in evini de gördüm. Evini değil gece kondusunu. Hayır tam gece kondu da değil. Tiyatro sahnesindeki bir gece kondu dekoru. Aklımı kaçırdım. Julia gecekonduyu gördüğünde gözlerine inanamıyordu. Üstelik herhangi bir tiyatro dekoru da değildi. Yaratıcıydı. Gerçeküstü bir dekor. Çılgın herif duvar yerine koskoca dekor parçaları kullanmıştı. Katranlı kağıtlar ile dorik sütunlar, kral yatak odaları ile kiremitler ve briketler, Anne Frank'ın gizlendiği duvarlar ile kıpkırmızı çizilmiş tuğlalardan yapılma, Romeo ve Juliet'teki aşk sahnesinin aynısı hurda bir balkon ve balkon kapısı. Çehov'un martısından koskoca bir cam mekan birbirine karışmıştı. Bakıp bakıp çıldırıyordum. Dekorların çoğu masif ağaçtan yapılmıştı. Salon mutlaka bir randevu evinden gelmişti. Bana 3 kuruşluk operayı hatırlattı. Odalardan bir tanesi Dostoyevski'nin Budala adlı eserinde Ragozin'in Anastasia Filipovna'yı öldürdüğü dekorun aynısıydı. Bahçede gecekondunun balkonuna çıkan merdiven herhalde bir ortaçağ kalesi dekorundan alınmıştı. Görkemli ve gri renkliydi. Bir an birinci basamağı çıkmayı denediğimde basamak olduğu gibi çöktü. Merdiven neredeyse tamamen çürümüştü. Gecekondunun girişi antik bir saray, kerhane ve kilise karışımı bir şeydi. Özellikle pencereler. Pencereler küçük oklardan ve renkli küçük camlardan yapılmıştı. En iyisi mi ne eşyaları ne de her dönem ve her krala ait olan hurda tahtları anlatayım. Eski tiyatro sahnelerinden gelen solmuş perdelerin çoğu kıpkırmızı renkteydi. Her taraf heykel ve maske doluydu. Ancak dokunduğun zaman içlerinin boş olduğunu, kartondan yapıldıklarını anlıyordun. Yahu Louis, sen kafayı mı yedin? Bütün bunları nasıl yaptın, nereden buldun? Daha ne olup bittiğini anlayamamıştım. Koskoca bir duvarı, şimdi fark ediyordum, resimli bir kanaviçe ile kaplamıştı. Commedia dell'Arte'den bir sahne. Bacanağım gümrük müdürüyle birlikte buldum. Louis bacanağına gümrük müdürü derdi. Bir zamanlar gümrükte çalıştığı için ona bu adı takmıştı. Onunla birlikte bütün bu dekorların bazılarını kendileri yapmış, bazılarını terk edilmiş tiyatro depolarından gidişi var dönüşü yok şeklinde yürütmüşler, bazılarını da satın almışlardı. Üstelik kuzen, fikir benim değildi, gümrük müdürünündü. Fih tarihinde tiyatrolarda depo sorumlusu olarak da çalışmış. Bu arsaya el koyar koymaz inşaat izni sorunu çıkınca bana bu fikri önerdi. Biraz da deli olduğumu biliyordu. Ne düşündüm biliyor musun? Tiyatro gibi inşa etsen, duvarları tiyatro dekorlarından yapsan malzeme bedavaya gelir dedi. Zaten gümrük müdürünün kendisi de yandaki arsayı işgal etmişti. Böylece sadece akrabası değil, komşusu da oldum. Her şeye rağmen bu gecekondunun genel olarak bir estetiği, bir stili vardı, zevksiz değildi. Yahu Louis, tamam bu gecekondu güzel ama bir sabah uyandığında yerinde olmayabilir, rüzgar alıp götürür dedim. Gecekondunun böyle derme çatma ve tüy gibi olduğunu görünce. Louis bize evini gezdirirken Julia bütün bu görkemli ve kurt yenikli pılı pırtıyı gördükçe az kalsın bayılacaktı. Sanki 100 yıllık toz yuttuğunu sandı. O kılıçları, maskeleri, delik deşik duvar kağıtlarını, düşmek üzere olan avizeleri ve özellikle yaldızlı kağıttan yapılma sahte aynaları görmeye dayanamadı. Sonunda duvara asılı bir kuru kafa görünce yere düşmemek için bana yaslandı. Bu kuru kafayı Veakis Hamlet de elinde tutuyordu. Bu da Hamlet'in kılıcı. Emilios Veakis, 1884-1951 yılları arasında yaşamış ünlü bir oyuncu. Çevirenin notu. Louis bizi etkilemek için birkaç masal da anlatıyordu. Veakis'in elinde tuttuğu kuru kafanın hala var olması mümkün müydü? Kuru kafayı bize göstermek için eline aldığında Julia yüzünü çevirdi. Tiksinme, tertemizdir dedi. Yahu Louis, burası tam bir müze. Girişe bilet koysan zengin olursun. Julia'nın iğrenmesi beni sinirlendirmişti. Ben yavaş yavaş yine Louis'in dünyasına girdiğim için kendimi büyülenmiş gibi hissediyordum. Julia ise sürekli gidelim diye bana fısıldıyordu.